Ayrım 10.
Türü değişik de olsa çeşitli orduların sersemce sefahat alışkanlıklarıyla aynı doğrultudaydı. Doğruyu yatsımak olanaksızdı. Yani hemen burnumuzun dibindeki değil, ufuktaki ölümün bile öpüşmeleri bilediğini, gülümsemelere, tokalaşmalara dayanılmaz bir canlılık kattığını. Ben asker değildim ama kara soru işaretini bizim düşüncemizin üzerinde de geziniyordu. Çünkü istesek de istemesek de hepimizin parçası olduğumuz şey, tüm dünya yüreğin gerçek açılımlarını etkiliyordu. Savaş bir ölme yolu anlamına gelmese bile bir yaşlanma, insanla ilgili şeylerde gerçek bir bayatlık tadı bulma, değişikliklere korkusuzca karşı koymayı öğrenme anlamına geliyordu. Her öpüşme ötesinde ne olduğunu kimsenin söyleyemeyeceği bir bölüm sonuydu. O uzun suskun akşamlarda bombalama başlamadan önce mum ışıklarının altında o küçük halı karesinin üzerine oturur bu konuları tartışırdık. İnsanlık durumuna karşı önerebileceğimiz en yersiz yanıtlar olan kenetlemelerle noktalanırdı suskunluklarımız. Sonra siren sesleri yüzünden bölük pörçük uyunan o uzun gecelerde birbirimizin kollarında uzanırken sanki sessizce anlaşmışız gibi aşkın adını ağzımıza almazdık. Sanki o sözcüğü söylemek bizi büyüleyen, önceden düşünülmemiş bu ilişkiyi yetkinleştiren şu anki durumun daha ender ama daha az yetkin bir türünü kabul etmek anlamına gelebilirdi. Moeurs'ta bu sözcüğün şiddetle kınandığı bir yer var. Konuşma kimin ağzından yapılıyor şimdi anımsamıyorum, belki Justin'in. Öznenin bilgisi ya da isteği dışında canının çektiği yere yuvarlanan kanser türü bir büyüme olarak tanımlanabilir. Kaç kez doğru kişiyi sevmek için boşu boşuna çabaladın, hatta nicedir aramakta olduğu o insanı yüreğin bildiği zaman bile. Hayır, bir kirpik, bir parfüm, akılda kalan bir yürüyüş, ensede bir kırmızı leke, badem kokan bir soluk, senin yıkımını hazırlamak için ruhun aradığı suç ortakları işte bunlar. Böyle acımasızca kavrayışlarla dolu bu tür bölümleri düşünerek o acayip kitapta bunlardan çok vardır, uyumakta olan Clea'ya döner, onu yutmak, bir damlasını bile ziyan etmeden sonuna kadar içmek, kendi yürek atışlarımı onunkilerle birleştirmek için sessiz profilini incelerdim. Birbirimize ne kadar yakın olmak istesek o kadar uzak kalıyoruz, diye yazıyordu Arnoiti. Bizim durumumuz için doğru görünmüyordu artık. Yoksa gene kendimi mi aldatıyor, kendi görüş bozukluklarım yüzünden doğruyu kırarak mı yansıtıyordum? Tuhaf ama bilmiyordum, umurumda da değildi. Zihnimi didik didik etmeye bırakmış, onu dupduru bir pınar suyu damlası gibi kabul etmeyi öğrenmiştim. Uyurken beni mi izliyordun? Evet. Haksızlık. Peki ne düşündün? Pek çok şey. Bir kadın uyurken onu gafil avlayıp seyretmek haksızlıktır. Gözlerin gene renk değiştirdi. Duman rengi. Öpüşlerin altında boyası dağılmış dudaklar. Tembel gülümsemeler gün yüzüne çıkarken gamzeye dönüşmeye hazır, neredeyse hilal biçiminde iki küçük virgül. Sırt üstü uzanıp mum ışığının bütün parlaklığını kendinde toplayan sarı saç miğferini geriye atarak kollarını başının altına koyuyor. Eskiden kendi güzelliği üzerinde bu kadar sözü geçen biri değildi. Bir takım yeni el kol hareketleri, yeni filizler gelişmişti. Narin ama bu olgunluğu yansıtmakta usta. Artık kuşkularla, kendi kendini sorgulamalarla kesintiye uğramayan duru bir kösnü. Şu bizim sersem kızın, kendi gövdesi ve ruhuyla bütünleşmiş, şu hoş, gerçekten etkileyici kıza dönüşmesi. Bu nasıl olmuştu? Ben, Pursevardi'nin şu günlüğü, nereden eline geçti? Tanrı aşkına, bugün büroya götürdüm. O, Liza, ondan bana Pursevardi'ni anımsatacak bir şey vermesini istedim. Ne saçma. Sanki insan o canavarı unutabilirmiş gibi. Her yer onunla dolu. Notlar seni ürküttü mü? Ben. Evet. Sanki o yanı başımda bitivermiş gibi oldu. İlkin, yeni şefim Maskelin'i tanımlayan bölüme saldırdım. Anlaşıldığına göre Pursevardi'den bir zamanlar onunla birlikte çalışmış. Sana okuyayım mı? O. Ben orayı biliyorum. Vatandaşlarımın çoğu gibi onun da zihninin ön kapısında süslü harflerle "Kesinlikle rahatsız etmeyiniz" yazılı kocaman bir tabela vardı. Çok eski bir geçmişte kuvarslı bir saat gibi kurulup ayarlanmıştı. Bir metronom gibi kurulup ayarlanmıştı. Bir metronom gibi duraklamadan tıkır tıkır işleyecekti. Pipo sizi korkutmasın. Kendine düşünceli bir hava vermek için kullanır. Beyaz adam puf puf pipo içer, beyaz adam puf puf düşünür. Aslında beyaz adam resmi simgelerinin, piposunun, bunun, yeniden dışarı taşan yeni kolalanmış mendilinin altında derin, çok derin bir uykudadır. O, bunu maskeliğine okudun mu? Ben, elbette hayır. O, içinde hepimizi yaralayacak bir şeyler var. Belki de bu yüzden sevdim onu. O canavarın bunları söyleyişini duyar gibi oldum. Biliyorsun, Pursevardan yaşarken onu kendi benliği için sevmiş olan tek kişi benim galiba. Onunla dalga boylarımız tutuyordu. Onu kendi benliği için severdim diyorum. Çünkü gerçek anlamda benlik diye bir şey yoktu. Kuşkusuz usandırıcı, zor, acımasız olduğu zamanlar vardı herkes gibi. Ama o bir şeyi örnekliyordu. Bir şeye tutunmuşluğu. İşte bu yüzden yapıtı yaşayacak ve ışık vermeyi sürdürecek bir başka deyişle. Bana bir sigara yaksana. Dik bir kayanın içine bir tutamak yeri oymuştu. Ama benim çıkmayı göze alabileceğimden biraz daha yüksek bir noktaya. İnsan oradan aşağıya bakmaya korktuğu için yukarıya bakar. Rus dilinde buna benzer bir şeyler söylediğinden söz ediyoruz. Galiba bir bakıma o da aynı şeyi yakaladı. Ama ne yazık ki o, ayağındaki dikeni çıkaran sahibine bir hayvanın duyacağı gönül borcunu duyuyordu ona karşı. Pursevardi'nin sezgisi Justin'inkinden çok daha kadınca ve keskindi. Biliyorsun kadınlar, kadınlığı fazla olan erkekleri severler içgüdüsel olarak. Kadınları salt kadın, salt katalizör, salt bileği taşı, salt ustura kayışı olmaktan kurtaracak, kendileriyle yeterince özdeşleşebilecek türden bir aşık ancak böylesi olabilir, derler kendi kendilerine. Çoğumuz bir machine pleaser, zevk makinesi, zevk aracı rolü oynamakla yetinmek zorundayız. Ben, neden öyle birden güldün? O, Pursevardi'nin karşısında nasıl budala bir duruma düştüğümü anımsadım. Galiba bundan utanmam gerek. Defterde benim için neler dediğini göreceksin. Ağız sulandırıcı bir Hanover kazı. Kentin gerçekten güzel kalçalı tek kızı. Nasıl bir şeye tutulmuştum bilmiyorum. Resim konusundaki kaygılarım dışında tıkanıp kalmıştım. Nedense bir adım bile ilerleyemiyordum. Tuvalin karşısında baş ağrısına tutuluyordum. Sonunda bu işin kökenindeki nedenin benim şu lanet olası bekaret sorunum olduğuna karar verdim. Biliyorsun bakire olmak berbat bir şeydir. Lisede olgunluk sınavı verememek gibi bir şey. Ondan kurtulmak istersin ama bir yandan da bu önemli deneyimi sevdiğin biriyle yaşamak istersin. Yoksa senin iç benliğin için hiçbir değer taşımayacaktır. Evet, işte bu noktaya takılıp kalmıştım. Geçmişte herkese budalalığımı kanıtlamış olan o tipik çılgınlıklarımdan birine kapılıp ne yapmaya karar verdim biliyor musun? Beni bu beladan kurtarması için güvenebileceğime inandığım tek sanatçıya kendimi sunmaya, Pursevardi'nin durumunu anlayabileceğini, duygularıma saygı gösterebileceğini düşündüm. Kalın kumlu bir tayyör, düz ayakkabılar giydiğimi, kara gözlükler taktığımı anımsayınca gülüyorum. Umutsuz olduğum kadar çekiniyordum da, anlıyorsun ya. Otel odasının önündeki koridorda umutsuzluk ve korku içinde bir aşağı bir yukarı dakikalarca yürüdüm. Kara gözlükleri burnumun üzerine sımsıkı geçirmiştim. İçerideydi. Su boya resim yaparken adeti olduğu üzere ıslık çaldığını duyuyordum. Melodisiz, çıldırtıcı bir ıslık. Sonunda yanan bir yapıya giren bir itfaiyeci gibi içeriye dalarak onu ürküttüm. Ve titreyen dudaklarla beni depuceler, kızlığını bozmak, etmeni istemek için geldim. Lütfen, çünkü sen bunu yapmadıkça çalışmama olanak yok dedim. Fransızca söyledim, İngilizce söyleseydim çirkin kaçacaktı. Neye uğradığını şaşırdı. Bir saniye içinde yüzünden her türlü çatışık duygu geçti. Sonra ben birden ağlamaya başlayıp bir iskemleye oturduğumda başını geriye atıp kahkahalarla gülmeye başladı. Ben kara gözlüklerimle oraya oturmuş burnumu çekerken o gözlerinden yaş gelinceye kadar güldü. Sonunda gülmekten yorulup kendini sırtüstü yatağa attı. Gözlerini tavana dikti. Daha sonra kalktı, omuzlarımdan tuttu. Gözlüklerimi çıkardı. Beni öpüp yeniden yerine taktı. Sonra ellerini kalçalarına koyup yeniden güldü. Sevgili Kleacığım dedi. Seninle yatmayı düşleyemeyecek birini düşünemiyorum. İtiraf edeyim bu düşünceyi ben de sık sık kafamdan geçirdim ama. Meleğim sen bir çuval inciri berbat ettin. Senden zevk alma yolu bu değil. Senin zevk almanın da değil. Güldüğüm için beni bağışla. Beni arzu etmeksizin kendini bu biçimde bana sunman benim erkeklik gururumu öylesine yaralar ki senin isteğini kabul etmem kısaca olanaksız. Başkasını değil de beni seçmenin benim için bir iltifat olduğu kanısındayım ama benim gururum bundan da büyük. Aslında senin bu önerin başımdan aşağı bir kova bulaşık suyu dökmek gibi bir şey. Bu iltifat benim için hep değerli kalacak. İsteğini geri çevirdiğim için hep hayıflanacağım ama bunu böyle değil de başka türlü yapsaydın seni memnun etmek beni nasıl mutlu edecekti bilemezsin. Beni gerçekten umursamadığını görmeme izin vermek zorunda mıydın? Çarşafın bir ucuna ciddi ciddi burnunu sildi. Gözlüklerimi aldı. Aynada kendine bakmak için burnunun üzerine yerleştirdi. Sonra gelip dik dik gözlerime bakmaya başladı. Sonunda komedi duygusu yeniden bastırdı. İkimiz de gülmeye başladık. Korkunç bir rahatlama duyuyordum. Bozulan makyajımı aynada düzelttikten sonra renk sorunlarını tartışmak üzere onu yeğe götürme önerimi hayran olacak cömertlikçe bir dürüstlükle kabul etti. Zavallıcık, benim deli saçması sözlerimi öylesine bir sabırla dinlemişti ki. Sana yalnızca bildiğim şeyleri söyleyebilirim, onlar da pek fazla değil, dedi. Önce düşünsel olarak ne yapmak istediğini bilmek ve anlamak zorundasın. Sonra ona ulaşmak için biraz uyur gezerlik gerekiyor. Asıl engel insanın kendisidir. Sanatçıların boş gurur, tembellik ve öz saygıdan oluştuğuna inanıyorum. Çalışmalarındaki tıkanmalar bu cephelerden birinde ya da hepsinde egonun şişip kabarmasından kaynaklanıyor. Yaptığın işin kafanda büyüttüğün öneminden biraz ürküyorsun. Ayna tapınması. Bence tek çözüm bu irinli yerlere bir yara lapası vurmak. Egona söyle, canı cehenneme. Aslında eğlenceli, keyifli olan bir şeyi baş belası durumuna getirmesin. O akşam daha başka pek çok şey söyledi. Ama gerisini unuttum. Tuhaf olan ne biliyor musun? Salt onunla konuşmak, onun benimle konuşması bile sanki önümdeki tıkanıklığı açmış gibi oldu. Ertesi sabah saat gibi tıkır tıkır çalışmaya başladım. Belki de garip bir biçimde beni gerçekten depuceler etti. Onu hak ettiği biçimde ödüllendirmediğime çok ayıflanıyordum. Ama haklı olduğunu kavradım. Başka bir fırsatın çıkacağı zamanı beklemeliydim. Bu da ancak daha sonra Suriye'de oldu. Acı ve kesin bir şeyi de birlikte getirdi. Ben gene deneyimsizlikten kaynaklanan her zamanki hataları yaptım. Bedelini de ödedim. Anlatayım mı? Ben, canın istiyorsa anlat. O, birden kendimi birkaç yıl önce çok beğendiğim ama sevgilim olarak asla düşünmediğim birine abayı yakmış buldum. Bir rastlantı sonucu birkaç aylık kısa bir beraberliğimiz oldu. Galiba ne o ne de ben bu ani coup de foudre, yıldırım aşkına hazırlıklı değildik. İkimiz de cayır cayır yanıyorduk. Sanki üzerimize görünmez bir pertafsız tutulmuştu. Bizim hiç haberimiz olmadan. Böylesine yaralayıcı bir deneyimi aynı zamanda yararlı, olumlu yönde geliştirici bulmak çok tuhaf. Galiba ben biraz da yaralanmaya teşneydim. Yoksa yaptığım yanlışlıkları yapmazdım. O daha önceden başka birine bağlanmış bir insandı. Bu yüzden ta başından beri ilişkimizin sürekliliğinin söz konusu olmadığını biliyorduk. Ama ben, işte gene benim ünlü budalalığım burada kendini gösterdi, ondan bir çocuğumun olmasını istiyordum. Bir an olsun durup düşünsem bunun olanaksızlığını anlardım. Ama o, bir anlık düşünecek zamanı ancak hamile olduğumu anladığım zaman buldum. Beni bırakıp gitmek, başka biriyle evlenmek zorunda olması umurumda bile değil diye düşünüyordum. Hiç değilse onun çocuğuna sahip olacaktım. Ama bunu itiraf ettiğim zaman bu sözcükler dudaklarımdan çıkar çıkmaz birden uyandım. Ve bunun onunla aramdaki bağı süreklileştirmek olacağını anladım. Buna hakkım yoktu. Daha basit söylemek gerekirse onu kullanıyor, bütün evlilik yaşamım boyunca ona ayak bağı olacak bir sorumluluk kaynağı yaratıyordum. Birden bunu anlayıp dilimi tuttum. Neyse ki söylediklerimi duymamıştı. Şimdi senin uzandığın gibi yarı uyur yarı uyanık uzanıyordu. Benim fısıltımı iyice duymamıştı. Ne dedin diye sordu. Hemen o anda uydurduğum başka bir şeyi söyledim. Bir ay sonra Suriye'den ayrıldı. Arı vızıltılarıyla dolu güneşli bir gündü. Çocuğu yok etmem gerektiğini biliyordum. Çok da üzülüyordum ama bu konuda namuslu davranmak istiyorsam yapacak başka bir şey yoktu. Belki de hata ettiğimi söyleyeceksin. Ama şimdi bile yaptığımda pişman değilim. Çünkü birkaç aylık mutlu bir zaman diliminin dışında var olmaya hakkı olmayan bir şeyi süreklileştirecekti. Bunun dışında pişmanlık duyacak hiçbir şeyim yoktu. Bu deneyim beni ölçüsüz derecede olgunlaştırdı. Ona gönül borcu duyuyordum. Hala duyuyorum. Şimdi sevişirken cömert davranıyorsam belki de bu borcumu ödemek için. Eski bir aşkı yenisine ödemek için davranıyorum. Bir kliniğe gidip o işi hallettirdim. Daha sonra iyi yürekli, yaşlı anestezici beni pis küvetin başına çağırıp küçük tırnaklı, küçücük kollu, bacaklı, soluk cüceyi gösterdi. Acı gözyaşları döktüm. Bir yumurtanın ezilmiş sarısına benziyordu. Yaşlı adam spatül gibi bir şeyle tuhaf bir biçimde öteki yana çevirdi onu. Sanki tavada kızaran jambon dilimini çeviriyordu. Ondaki soğuk bilimsel merak bende yoktu. Biraz midem bulandı. Gülümsedi. Bana, işte bu kadar, kim bilir ne kadar rahatlamışsınızdır, dedi. Doğruydu. Üzüntümün yanı sıra doğru olduğuna inandığım şeyi yapmış olmanın iç rahatlığı da vardı. Sonra bir şeyler yitirmişlik duygusu. Yumurtaları çalınmış bir kırlangıç yuvası gibiydi yüreğim. Sonra yeniden dağlara, ressam sehpasının beyaz tuvalinin önüne dönüş. Komikti ama kadın olarak beni en çok yaralayan şeyin ressam olarak en çok besleyen şey olduğunu anladım. Ama kuşkusuz uzun süre hep onu özledim. Dudağa yapışan sigara kağıdı gibi hiç farkında olmadan varlığı sana eklenen fiziksel bir olgu. Koparken acı veriyor. İnsanın derisinden parçalar kopuyor. Ama acısa da acımasa da buna katlanmayı, hatta bundan hoşlanmayı bile öğrendim. Çünkü başka bir yanılsamayla uzlaşmama olanak sağladı. Daha doğrusu bedenle ruh arasındaki ilişkiyi yepyeni bir açıdan görmeme, çünkü beden ruhun dış çizgilerinden, sınırlarından, somut yanından başka bir şey değildir. Birbirimizi koku, tat, dokunma duyuları yoluyla tanır, birbirimizin zihnini ateşleriz. Cinsel doyuma ulaştıktan sonra bedenin kokularıyla iletişen bilgi, solukla, dil tadıyla, bunlar aracılığıyla insan oldukça ilkel bir yoldan bilir. Olağan dışı hiçbir yeteneği olmayan, son derece sıradan bir adamdı işte. Ama bir anlamda kendi temel öğeleri içinde bana nasıl hoş geliyordu. Doğal nesnelere özgü güzel kokular çıkarırdı. Örneğin yeni pişmiş ekmek, kavrulmuş kahve, dumansız barut, sandal ağacı. Bu anlamda onu kaçırılmış bir yemek gibi özlüyordum. Sana bayağı geldiğini biliyorum. Paracelsus düşüncelerin eylem olduğunu söylüyor. Eylemlerin arasında galiba en önemli cinsiyet eylemi, ruhlarımızın kendilerini en çok açığa varmalarına yol açanı. Gene de cinsel eylem bir öpüş ya da kucaklaşma biçimini alan şiirsel, anlıksal düşüncenin acemice bir anlatımıdır. Bunu duyumsuyorsun. Cinsel aşk bilgidir. Kök bilimsel hem de çıplak olgu olarak İncil'in dediği gibi erkek kadını bildi. Cinsiyet bilginin erkek ve dişi uçlarını bir araya getiren bir eklem, bir birleşme, bir bilinmezlik bulutu. Bir kültürde cinsiyet işleri kötü gidiyorsa bilgi de engellenmiş demektir. Biz kadınlar bunu biliriz. Kaldığın adaya gelip seni ziyaret edip edemeyeceğimi soran bir mektup yazmıştım ya sana. İşte o zaman oldu bunlar. Beni yanıltmadığın için sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. O zaman gelmem yanlış bir davranış olacaktı. Susman beni kurtardı. Ah, bu zevkliklerimle başını şişirdimse ne olur beni bağışla. Çünkü biraz uykulu görüyorum seni. Ama sevişmelerin arasındaki zamanı seninle konuşarak geçirmek öyle büyük bir zevk ki. Benim için bir yenilik. Senin dışında bir Baltazar var. Sırası gelmişken söyleyeyim, o da hızla iyileşiyor. Yeniden güçlenmek üzere. Ama sana söyledi değil mi? Montolivin verdiği yemekten sonra çağrılar yağmaya başladı ona. Klinik çalışmalarında yeniden yoluna koymakta pek zorluk çekmeyeceğe benziyor. Ben? Ama takma dişleriyle hiç de uzlaşmış değil. O? Biliyorum. Hala sarsıntıyı, sinir bozukluğunu atlatamadığını. Kolay kolay kim atlatabilir? Ama her şey yoluna giriyor. Bir yanlışlık yapacağını sanmıyorum. Ben? Peki şu Pursevardi'nin kız kardeşi ne oluyor? O? Liza. Seveceğini söyleyemem ama ona hayran kalacağını sanıyorum. Oldukça etkileyici, hatta belki biraz da ürkütücü bir insan. Onda körlük bir eksiklik gibi durmuyor. Tam tersine ona iki kat uyanıklık veriyor. Sanki sen müzikmişsin gibi dinliyor seni. Söylediğin şeylerin çoğunun önemsiz şeyler olduğunu hemen fark ettiren aşırı bir dikkat. Ona hiç benzememiş, ölü gibi solgun olmasına karşın çok güzel, körlerin çoğunun tersine çevik ve güvenli hareket ediyor. Bir kapı tokmağını bulamadığını, bir halıya takıldığını, yabancı bir yerde nerede bulunduğunu saptamak için duraksadığını hiç görmedim. Boşalmış bir iskemleye bakarak konuşmak gibi körlerin yaptıkları küçük hesap yanlışları. Bunların hiçbiri yok. İnsan bazen acaba gerçekten kör mü diye merak ediyor. Buraya onun eşyalarını toplamaya geldi. Yaşam öyküsü için malzeme toplamaya. Ben? Baltazar bir gizden falan söz etti. O? David Montolivin ona onmaz derecede aşık olduğuna kuşku yok gibi bir şey. Baltazar'a söylediğine göre Londra'da başlamış. Onun gibi kurallara bağlı bir insan için kuşkusuz doğal sayılmayacak bir ilişki. İkisine de acı verdiği belli. Sık sık onları düşünüyorum. Londra'da kar yağıyor. birden kendilerini komik iblisle karşı karşıya buluyorlar. Zavallı David. Ama ben de bu adamdan söz ederken neden böyle büyüklenici deyimler kullanıyorum? Şanslı David. Evet, Baltazar'la konuşmalarının küçük bir bölümüne dayanarak sana biraz bir şeyler anlatabilirim. Kıyı mahallelerine doğru hızla giden döküntü bir taksinin içinde Liza birden başını Montolive'e çevirip yıllar önce kendisine onu beklemesinin söylendiğini anlatmış. Onun sesini duyduğu an faldaki esmer yabancı prensin o oğlunu hemen bilmiş. O kendisini asla bırakmayacakmış. Bunun doğru olup olmadığını anlamak için bir dakika izin istemiş. Soğuk parmaklarını yüzüne bastırıp yoklamış, sonra rahat bir soluk alarak soğuk yastıklara dayanmış. Evet, oymuş. Kör kızın parmaklarının bir yontucunun dokunuşlarıyla yüzünde gezindiğini düşün. Çok tuhaf bir şey olmalı. David içinin ürperdiğini söylemiş. Yüzünden bütün kanı çekilmiş. Çeneleri çarpmaya başlamış. Yüksek sesle inleyerek dişlerini sımsıkı kenetlemiş. Böylece karın aydınlattığı kenar mahalleler pencerelerin yanından gelip geçerken ikisi titreyerek el ele oturmuşlar. Daha sonra Liza onun parmağını alıp yaşamında bir değişiklik olacağını, bu değişiklikte rol oynayacak umulmadık kişinin geleceğini gösteren işaretin tam üzerine koymuş. Baltazar böyle kehanetler konusunda senin gibi kuşkulu, bu eğlendirici öyküyü anlatırken alay ettiğini saklayamıyor. Ama şimdiye kadar sihir bozulmamış göründüğüne göre istediğin kadar inanma, belki sen de kehanetin gücünü kabul edersin. Evet, abinin ölümü üzerine buraya geldi. Kağıtları, el yazmalarını seçip ayırıyor. Bir yandan da onu tanıyanlarla görüşmeler yapıyor. Bir iki kez benimle konuşmak için buraya geldi. Onunla ilgili neler anımsıyorsam anlattım. Ama benim için pek kolay olmadı. Ama galiba kafasındaki asıl soru bana soramadığı soruydu. Yani Pursevardi'nin metresi olup olmadığım. Sakına sakına çevremde dolaştı durdu. Galiba hiç kuşkum yok, yalan söylediğimi düşündü. Çünkü ona bir yığın birbirini tutmaz şeyler anlattım. Belki gerçekten de sözlerimin açıklıktan uzak oluşu saklayacak bir şeyim olduğunu sezinletti ona. Atölyemde bir ölü maskının alçı kalıbı var. Baltazar'a nasıl yapılacağını göstermiştim. Bir an sanki emzirecekmiş gibi korkunç bir acıyla göğsüne bastırdı onu. Kör gözleri sanki durmadan büyüyor, büyüyordu. Sonunda bütün yüzünü kaplayıp bir soru mağarasına dönüştüler. Birden bıyığının alçıya yapışmış birkaç telini görünce çok utandım. Çok üzüldüm. Kalıbı alıp kendi yüzüne geçirmeye kalkıştığı zaman onları fark eder korkusuyla hemen eline yapıştım. Saçmalık. Ama onun tutumu beni çok şaşırttı. Kafamı allak bullak etti. Soruları sinirimi bozdu. Bu görüşmelerde inandırıcı olmayan bir şey vardı. Daha iyi bir oyun çıkaramadığım için içimden durmadan Pursevarden'den özür diliyordum. Ne olursa olsun onu yaşarken fark etmiş bir insan, onun gibi büyük biri konusunda söyleyecek birkaç mantıklı söz bulabilmeli. Ulusal Portreler Galerisi'nde Keats'ın, Blake'in masklarının yanında Pursevarden'inkini görünce çok öfkelenen Amar ile benzememeli. O küstah şeye bir yumruk atmamak için tek yapabileceği şey öfkelenmek olmuş, bana öyle diyor. Salaut, pis herif. Benim yaşamımdan gelip geçen büyük bir adam olduğunu neden bana söylemedin?